gerçekten. Dolayısıyla adımız da onun için.
Hayatın sesleri. Hayatın seslerinden, başkentten sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimizi en içten sevgi ve selamlarımızla selamlıyor. İyi bir hafta geçirmenizi dileyerek bugünkü Hayatın Seslerine başlıyoruz. Başkentten TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından Memleketim FM ortak yayınıyla sevgili dinleyicilerimiz. Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Avşar hazırladılar. Bugünkü programı kumanda masasında Ali Serin var ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Her zaman olduğu gibi 15.55 edek. Bugün de siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olacağız. Beğeneceğinizi umduğumuz konu ve konuklarımızla. Sizleri de bekliyoruz programımıza. Telefonlarımız şöyle sevgili dinleyicilerimiz. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21. Telefonlarımızı program boyunca arayabileceğinizi biliyorsunuz. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Buradan da yayınımıza katılabilirsiniz. Facebook, Twitter ve Instagram'da da yine Hayatın Sesleri olarak aradığınızda bizleri bulmanız mümkün dedikten sonra şimdi programımızın ilk müziğini dinliyoruz.
Seni gördüm göreli şaşırdım, dolaşırım bin başıma. Seni bildim bileli kaçırdım şu aklı başımdan. Seni gördüm göreli şaşırdım, dolaşırım bir başıma. Seni bildim bileli kaçırdım şu aklı başımdan. Elleri ellerime, gözleri gözlerime, saçları saçlarıma karışan bir sen olsan. Elleri ellerime, gözleri gözlerime, saçları saçlarıma karışan bir sen olsan. Seni gördüm göreli şaşırdım, dolaşırım bir başıma. Seni bildim bileli kaçırdım şu aklı başımdan. Elleri ellerime, gözleri gözlerime, saçları saçlarıma karışan bir sen olsan. Elleri ellerime, gözleri gözlerime,
Dünya bir hazine. ...15.11'i gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Dünya bir hazine köşemizde hemen konuklarımızla siz sevgili dinleyicilerimizi tanıştıralım. UNESCO sektör uzmanı sevgili Tolga Korucu, merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Ve yine UNESCO sektör uzmanı sevgili Serkan Alyanak, siz de hoş geldiniz. Merhabalar. Evet, bugün 13 Şubat. 13 Şubat Dünya Radyo Günü, UNESCO tarafından da ilan edilmiş bir gün. Dolayısıyla şimdi biz 13 Şubat Radyo Günü ile ilgili konuşmak istiyoruz. Şimdi günümüzde dünyanın en yaygın kullanılan kitle iletişim aracı radyo. Ama UNESCO tarafından neden 13 Şubat olarak ilan edildi? Ne zamandan beri var 13 Şubat?
İsterseniz şöyle başlayalım izninizle.
Buyurun.
UNESCO'nun 36. Genel Konferansı sırasında, yani 3 Kasım 2011'de bir kararla UNESCO Dünya Radyo Günü'nü 13 Şubat tarihinde belirlemiştir. Bunun ama asıl sebebi niye 13 Şubat diye sorarsanız, aslen bu 1946'da Birleşmiş Milletler'in radyosunun kuruluş tarihine denk geldiği için öyle bir seçimde karar kılmışlardır.
Dolayısıyla bizdeki 6 Mayıs'la ne gibi bir şey var?
Şöyle bir, Türkiye'de radyo gününü 6 Mayıs olarak kutluyoruz. Hı-hı. Çünkü Türk Cumhuriyeti'nin 6 Mayıs 1927'de İstanbul Sirkeci'deki meşhur büyük postanenin bodrum katında yapılan ilk radyo yayını Eşref Şefik tarafından 6 Mayıs'ta yapılmıştır. Bu sebeple Türkiye'de 6 Mayıs olarak kutlanıyor. Hı-hı. Ancak değerli Serkan'ın da belirttiği gibi Birleşmiş Milletler Radyosu'nun 1946 yılındaki ilk radyo kurulması günü 13 Şubat olduğu için Birleşmiş Milletler bünyesinde de radyo günü 13 Şubat olarak kutlanmaktadır.
Evet, 2011 yılından beri kutluyoruz dedik.
Çok özür diliyorum.
Buyurun.
Yani ilan tarihi, yani kabul ediliş tarihi 2011, ancak ilk kutlanan yıl 13 Şubat 2012'de kutlanmıştır.
Kutlanmaya
sadece
başladı.
Ufak
evet.
Bir
peki şimdi 2012'den bu yana her yıl bir tema belirleniyor galiba, değil mi? Nedir o zamandan bu zamana belirlenen temalar ve bu yılın teması?
Tabii ki bu UNESCO'nun 3 Kasım 2011'de bugün ilan etmesi, 2012 senesinde de Birleşmiş Milletler'in benimsemesi üzerine ilk kutlama 2012, 2013, 2014 olarak devam ediyor. Ancak temalarla kutlanma 2014 yılından itibaren başlanıyor.
Evet.
2014 yılında da toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının güçlendirilmesi radyoda bu tema benimseniyor. UNESCO'nun küresel öncelik alanları var. Bunlar 2014-2015 senesinden beri Afrika ve toplumsal cinsiyet eşitliği. Bu sebeple 2014 senesindeki ilk temada toplumsal cinsiyet eşitliği olarak belirleniyor. 2015 yılında ise yine UNESCO'nun önem verdiği alanlardan biri olan gençlik. Bu sebeple de gençlik ve radyo teması işleniyor. Geçtiğimiz sene olağanüstü hal ve felaket durumlarında radyo teması.
Ki en önemli işlevi de o dönemlerdedir.
Aynen,
zaten
aynen,
değil mi?
Öyle. Bununla birlikte de 2017 senesinde içerisinde bulunduğumuz senedir Radyo Sensin, Radio Is You teması benimsendi. Hı hı. Böylece 2014 senesinden beri 4. temalı kutlamayı bu sene yapacağız.
Evet, peki Radyo Sensin teması çerçevesinde neler var?
Yani bu konuda, yani şöyle birleşmiş, yani UNESCO genelde her sene daha önce de Tolga Bey'in belirttiği gibi bir tema belirliyor ve ülkelerdeki radyo kuruluşlarına bu konularda yayın yapmalarını teşvik ediyor. Bu konuda Türkiye'de de farklı radyoların yaptığı
yayınlar
oldu. Mesela Eskişehir'de bildiğimiz kadarıyla var. Anadolu Üniversitesi'nde bugün bir yayın olacağını öğrendik.
Radyo Sensin konulu.
Evet,
evet.
Radyo Sensin.
Hı hı, evet.
Yani burada asıl önemli olan konu, yani temanın gerçekten bütün toplumun her kesimi kapsayıcı olması ve herkesin aslında radyoyla kendini özleştirebileceği anlamda kullanılabilmesi belki öne çıkıyordur. Hı hı. Bunun haricinde herkesi, yani merak edenleri de diamundialradio.org sitesine davet ediyorum. Orada bütün detaylarıyla beraber radyo gününün nerede, dünyanın her neresinde olursa olsun kutlandığını göreceklerdir. Bu kadar.
Evet. Şimdi, evet. Kadar. Şimdi dünyanın en ücra köşesine bile erişebiliyor. Böyle de bir güzel yanı var. Şimdi eriştiği yerlerde önemli bir eğitim aracı aslında. Örneğin şu anda bizi yurt dışında yaşayan dinleyicilerimizin o güzel Türkçemizi unutmamaları, yaşatabilmeleri adına aslında onların da sesini buradan duyurabilmek adına bir seslerini de duyurabilme platformu.
Tabii ki. Zaten Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin verdiği bir bilgiye dayanarak dünyadaki hanelerin %75'inde radyo olduğu bilgisi.
Her evde mutlaka bir radyo var, evet, galiba, yine, aynen, değil mi ortalama?
Aynen öyle. Zaten bu radyo gününün UNESCO içerisinde, gerekirse Birleşmiş Milletler içerisinde öne çıkmasının amaçlarından biri de eğitim alamamış dezavantajlı gruplara bir şekilde ulaşmak. Yani okur yazar olmayan, yoksul olan veya herhangi bir eğitim sistemine hayatı boyunca dahil olamamış kişileri de bir eğitme konusu olarak, bir eğitme amacı olarak da, aracı olarak da radyoyu gördükleri için böyle bir dünya günü ilan edilmesine gidiliyor. Bu Radyo Sensin teması ile ilgili olarak da şunu da söyleyelim. Radyo Sensin derken biz susarsak radyo susar. Çünkü Radyo Sensin'de biz katılımda bulunuyoruz. Her dinleyici kendi fikirlerini paylaşıyor. Her dinleyici konuyla ilgili kendi yorumlarını yapabiliyor.
Dinleyici varsa radyo var.
Tabii ki öyle. Evet. Tabii ki öyle. Biz radyoyu oluşturuyoruz. Radyo bizleri oluşturuyor. Bertolt Brecht'in bir radyo şiiri vardı. En sonunda şöyle der: söz ver bana birdenbire susmamak için der. Bu da çünkü karşılığı, yani bunun sosyal hayattaki karşılığı nedir? Biz susarsak radyo da susacak. Bu sebeple de Dünya Radyo Günü'nün böyle bir önemi olduğunu da ifade ediyoruz.
Evet. Peki sizin çalışmalarınız var mı bu alanda?
Bu konuda ben birkaç bilgi verebilirim.
Lütfen.
Geçen sene bir, mesela Ankara Üniversitesi'nde bir konferans düzenlendi. Bu konferansta bizim kendi UNESCO bünyesinde bulunan ihtisas komitesinden uzman hocalarımız katıldılar. Ankara Üniversitesi'nden, çeşitli üniversitelerden katılımcılar oldu. Daha önceki senede de bir konferans yapıldı. Hatta TRT ile ortaklaşa Amber Hanım'ın da, Amber Türkmen Hanım'ın da bulunduğu.
Evet, Radyo Dairesi Başkanı.
Evet, kesinlikle. Yani bu konuda biz olabildiğince görünürlüğü arttırmak için etkinlikler yapmaya çalışıyoruz. Ama asıl önemli olan sadece UNESCO Türkiye Milli Komisyonu değil, diğer kurumların da, birimlerin de bir şekilde hep beraber ufak ufak eklemelerle, kendi etkinlikleriyle radyo gününün, ya da radyonun daha doğrusu bizim hayatımızdaki önemini biraz daha vurgulayıp görünürlüğünü arttırmak için yapılan faaliyetlerimiz bunlar şimdilik diye sayabileceğim.
Bununla birlikte bizim UNESCO Türkiye Milli Komisyonu olarak asıl görevimiz danışmanlık yapmak. Zaten Dünya Radyo Günü'nün de bir amacı olarak kamuda ve medyada radyonun önemine dair farkındalık yaratmak olduğu için doğrudan bizim çalışmalarımızla çakışıyor. Biz UNESCO'nun ilgi alanlarıyla, UNESCO'nun çalışmalarıyla ilgili Türkiye içerisinde farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Tabii ki Radyo Günü de bunun şu an bir konusu. Birleşmiş Milletler'in ve UNESCO'nun Radyo Günü ile ilgili yaptığı çalışmaları, etkinlikleri biz Türkiye içerisinde ilgili kurum kuruluşlara, sivil toplum kuruluşlarına, ilgili olabilecek aslında her birime iletiyoruz ve onlarla UNESCO'nun çalışmalarını paylaşıyoruz. Böylece bizim de danışmanlık görevimiz yürütülmüş oluyor.
Evet. Peki sonra bu yaptığınız çalışmaları UNESCO'ya mı sunuyorsunuz?
Tabii ki. Bizim daha önceden yine değerli Serkan'ın belirttiği gibi 2 senede bir yaptığımız genel konferansımız var. Hı hı. Orada etkinliklerimiz, 2 sene boyunca neler yaptık, 2 sene boyunca neler yapacağız bir sonraki genel konferansa kadar, bunları anlattığımız noktada Radyo Günü'nde şöyle etkinlikler yaptık, Türkiye'de farkındalığı şöyle arttırdık, şu tarz paylaşımlarda bulunduk diye raporlamasını da yapıyoruz.
Evet.
Ayrıca çok özür diliyorum.
Estağfurullah.
Tekrar söyleyeceğim. diamundialradio.org isimli sitede her yapılan etkinlik kendi kuru, yani yapan kurum tarafından oraya yükleniyor bir şekilde. Ve hatta orada bir Google, bir harita var. O haritaya tıkladığınızda bütün dünyadaki yapılan etkinlikleri de bizzat görmüş oluyorsunuz. Buna ek olarak.
Evet. Evet. Peki şimdi aslında radyonun işlevi çok fazla dedik. teknolojinin gelişmesiyle radyo kullanıcılarının sayısında kesinlikle bir azalma yok değil mi? Yapılan araştırmalar da bunu böyle söylüyor galiba.
Ben birkaç rakam verebilirim belki bu konu hakkında. Birleşmiş Milletler'den elde ettiğimiz rakamlar bunlar. Şöyle bir gerçek var. Dünyada hala 4 milyara yakın insan internete ulaşamıyor. Bu nedenle radyo hala çok büyük bir iletişim aracı olarak görülebilir. Bir bilgi kaynağı olarak da görülebilir. Ayrıca şöyle bir rakam daha vardı, çok çarpıcı. Yetişkinlerin, dünya genelinden bahsediyoruz bu rakamlarda. Yetişkinlerin %94'ü haftada en az bir kere radyo kullandığı tespit edilmiş.
Yani hala o geçmişten öyle ya da gelen böyle. Bir alışkanlıkla
evet,
herhalde
evet, kesinlikle,
değil mi yetişkinler
kesinlikle,
olunca?
Kesinlikle.
Evet.
Bir de şunu da unutmamak gerekir belki. Artık herkes az çok bir toplu taşıma ve en azından kendine ait bir aracı var. Ve gittikçe daha çok trafikte süre geçiriyoruz. Ve bu nedenle de aslında fark etmeden bir o kadar da radyo dinlemiş oluyoruz. Bunu da belki hesaba katmak gerekiyor.
Şimdi internet ortamında da televizyonlar var tabii ki. Onları da takip edebiliyoruz elimizdeki akıllı telefonlardan belki ama internet radyoculuğu da var. Dolayısıyla internet radyoculuğu bu televizyonculuğa göre biraz daha da önde galiba değil mi? Yapılan araştırmalar yine bunu gösteriyor. Biz de Türkiye'nin Sesi Radyosu olarak 36 dilde radyo yayınımız var. 41 dilde de webde yayın yapıyoruz ve geri dönüşlerde gerçekten çok ciddi bir dinleyici kesimimizin olduğunu da biliyoruz geri dönüşlerden. Evet şimdi tabii diğer iletişim aletlerine göre çok daha yaşamsal aslında değil mi? O geçen seneki temada bunu belirliyor galiba.
O temayla ilgili özellikle de geçen seneki Dünya Radyo Günü ile ilgili söyleyebileceklerim şunlar. Birkaç örnek üzerinden gitmek gerekirse eğer. Biliyorsunuz 99 senesinde bir bizim de başımızdan geçen bir deprem, bir felaket var. O dönemki eğer ilk müdahalelere bakarsanız herkesin radyoyla haber aldığını görürsünüz. Çünkü depremin o yıkıcılığı sebebiyle çoğu alternatif iletişim aracı kullanılamaz hale geliyor. Hı-hı. Ama tabii ki o dönemde de ortaya çıkan hatta bilinirliği artan AKUT araştırma ekibi. Hı-hı. Biz depremi ilk önce radyodan haber aldık ve bu sayede oraya hemen gidip buraya yardım edebildik gibi ifadeleri vardı. Bu yüzden olağanüstü hal ve felaket anlarında radyo her zaman bir öncü, bir haber alma aracı olarak ortaya çıkıyor. Bununla ilgili olarak tabii Günaydın Vietnam, Good Morning Vietnam filmi vardı. Orada da hatırlarsınız bir savaş esnasında Robin Williams'ın canlandırdığı karakter. Bir savaş esnasında savaşın bu acı yüzü diyelim onu dinleyenlerle nasıl paylaştığı, bir ülke içerisinde nasıl yorumladığı da görülmüştü. Ben de bu temalar içerisinde aslında en kritik olanını geçtiğimiz seneki olağanüstü hal ve felaket durumdaki radyo olarak görüyorum. Çünkü o zamanki işlevi sizin de ifadenizde birazcık daha yaşamsal hayatta tutmaya yönelik.
Evet. Gerçi bir önceki yıl da öyle gençlik ve radyo onlar için de çok önemli ama şimdiki gençler televizyondansa radyoyu tercih ediyorlar zaten değil mi? Yapılan araştırmalarda bunu göstermiyor mu?
Yani dediğim gibi birçok rakam yani bizdeki elimizdeki verilere göre hakikaten bir artışın oldu. Hani herkes tabii
aslında
tam tersini bekliyor.
Aslında dünya nüfusunun %95'ine ulaşıyor diyebilir miyiz?
Evet,
bundan
kesinlikle,
kaynaklanıyor galiba
kesinlikle.
Değil mi?
Kesinlikle yani hani herkes tabii sürekli televizyon çok büyük bir yer kaplıyor artık hayatımızda öyle diyebiliriz. İnternet hele şu an öyle bir durumda ama nedense değil radyo hala çok güçlü bir iletişim aracı ve çok daha doğal geliyor. Bazılarına daha içten geldiği için de belki o öyle bir gücü hala mevcut.
Mevcut diyorsunuz. Evet. İçten deyince o zaman biz de en içten teşekkürlerimizi sunarak size bu köşemizi bu haftada noktalayalım. Sağ olun, var olun diyoruz. Konuğumuz olduğunuz için tekrar teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, UNESCO sektör uzmanı sevgili Tolga Kurucu ve yine UNESCO sektör uzmanı sevgili Serkan Alyanak Dünya Bir Hazine köşemizin konuklarıydı. Kendilerine teşekkürlerimizi sunuyor. Hayatın Sesleri de yeniden müziğe dönüyoruz.
Düşer üste ola gül, şirin canım.
8'i gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz ve biz şimdi Belçika'ya uzanmak istiyoruz. Telefon hattımızda Arte Derneği Başkanı Sayın Gülcan Kahraman var. Efendim merhabalar Başkent'ten.
Merhabalar Belçika'dan. Sevgiler.
Teşekkür yayınlar. Ediyoruz. Evet, Literatür Club adlı Kitap Kulübü Türk Dernekler Birliği ÜTV Limburg, yani kitap okuma toplantılarının yapıldığı bir şubede bir yıldır her ay düzenli olarak Belçikalı ve Türk kitap ve şiir severleri buluşturuyorsunuz. Şimdi bununla ilgili...
Yaklaşık 2 yıldır, evet.
İki yıldır, evet, böyle bir çalışma gerçekleştiriyorsunuz. Şimdi bununla ilgili konuşmak istiyoruz ama Arte Derneği Başkanı dedim. Birazcık önce Arte Kültür Sanat Derneği'nden bahsedelim isterseniz. Ne zaman, nasıl kuruldu? Bu amaçla mı kurulmuştunuz? Neler yapıyorsunuz?
Evet, Arte Edebiyat Kültür ve Sanat Derneği geçen yıl... Mart aylarında kuruldu. Aslında daha öncesinde literatür kulübü kurduk biz. 2 yıldır faaliyetteyiz. Literatür kulüpte bunu, literatür kulübü anlatayım önce. Literatür kulüp 2015'in başlarına kurulan, üyeleri Belçikalı ve Türklerden oluşan, Belçika'nın ilk Türk ve aynı zamanda 2 dilde de faaliyet gösteren bir kitap şiir kulübü. Buradaki kuruluş ilkemiz yani edebiyattan taşlar örmek, ülkeler arası, toplumlar arası köprüler kurmak. Türk edebiyatını Belçikalara tanıtmak istiyoruz. Aynı şekilde de tabii ki Belçika edebiyatını da tanımak istiyoruz. Ve dünya edebiyatını takip etmek istiyoruz.
Ne güzel. Sonrasında evet, bu faaliyetleri yaparken mi Arte Kültür Sanat Derneği
evet,
doğdu?
Evet, bunu daha geniş kitlelere ulaştıralım diye düşündük ve dergi oluşturma fikri yavaş yavaş belirlendi. Bu yüzden bunu bir dernek çatısı altında toplayalım diye düşündük ve Arte Derneği'ni kurduk.
Evet.
Arte Derneği'ni kurduktan sonra da Çocuk Kitap Kulübü'nü geçen yıl 21 Mayıs'ta evet 2016'da çocuklara kitap okuma alışkanlığını ve zevkini kazandırmak için burada birlikte kütüphane ile birlikte yürüttüğümüz ücretsiz yine bütün etkinliklerimiz ücretsiz Çocuk Kitap Kulübü'nü kurduk burada.
Ne güzel aslında
ve sonra,
çocukları...
Evet.
Çocuklara kitap sevdirmek, onlara kitap okutmak hepimizin çok yakındığı, işte okumuyorlar dediğimiz bir...
Elbette. Bu çağda, evet, internet çağında.
Neler yaptınız, nasıl sevdirdiniz çocuklara? Ne tür kitaplar seçtiniz örneğin? Nasıl buluşturdunuz
çocukları
onları?
Çocukları serbest bıraktık öncelikle. Kendilerini belirledi, kendileri belirliyorlar okumak istedikleri kitapları. Onları bir sonraki ayda bir kez toplanıyoruz yine çocuklarla da. Bir sonraki toplantılarında onların ödevleri oluyor. Bu bir resim çalışması, bir sanat çalışması, karakter tanıtımı, kitabın içinden okuyacakları bir paragraf. Her şey olabilir. Onlar ödevlerini de kendileri seçiyorlar. Sonra bir sonraki toplantıda buluşuyoruz. Ödevlerini gösteriyorlar. Kitaplarını anlatıyorlar. Böyle gelişiyor.
Evet,
ne kitap
güzel.
Kulüp, çocuk kitap kulübünde çok yeni ve güzel projeler de yapacağız bu 2017 yılında.
Neler olacak mesela?
Evet. Çocuklar kendi şiir kitaplarını, kendi yazdıkları şiirlerden oluşan ve kendi yaptıkları çizimlerden oluşan bir şiir kitaplarını yayınlayacaklar. Ve bu bütün Belçika'nın kütüphanelerinde olacak. Bu yıl sonuna süper. Kadar gerçekleştireceğiz. Evet, çok güzel projelerimiz var.
Evet, gerçekten çok güzel. Ve sonrasında tabii tüm bunları takip eden dergiler çıkarmaya başladınız. Edebiyat ve sanat dergileri.
Evet, literatür kulüpte olan olayı daha geniş kitlelere ulaştırmak. Evet.
Evet, bu derginin de genel yayın yönetmenliğini yapıyorsunuz aynı zamanda. Evet. İki dilde çıkıyor dergi bildiğim kadarıyla, değil mi?
Evet, iki dilde, üç aylık bir dergi, bağımsız Hollandaca ve Türkçe dilinde edebiyat ve sanat dergisi Akrostiş. Ekim ayında ilk sayımız çıktı, Ocak ayında ikinci sayımız çıktı, çok daha yeni. Biz burada da popüler, ünlü, Belçikalı yazar, şair ve sanatçılar ve aynı zamanda Türkiye'den de yazar, şair ve sanatçılarla ortak bir çalışmadır Akrostiş. Biz burada pozitif bir yaklaşımla topluma yön vermeye, edebiyatla topluma yön vermeye ve toplumsal bağlar kurmaya öncelik ediyoruz elbette. Aynı zamanda tabii ki genç yazarlara da yer vermek istiyoruz dergimizde. Öyle.
Evet, peki neler var ilk iki sayıda?
Kimler var? Şiirler var, şiire çok önem veriyoruz. Öyküler var. Tiyatrodan bahsediyoruz, sanat çalışmaları var, sanatçıları tanıtıyoruz, kitap eleştirileri var, yazar tanıtımları var. Örneğin ilk sayımızda Sabahattin Ali tanıtmıştık ağırlık olarak, ikinci sayımızda Yusuf Adılgan'ı tanıttık. Şimdi yeni sayımıza hazırlanıyoruz, orada da Yaşar Kemal'i tanıtacağız.
Evet, periyodu nedir derginin?
3 aylık bir dergi, 2 dilde, birçok... yazıyı çevirmeye çalışıyoruz. Çevirmenlerimiz Nihal Acar, Nevin Soysal ve Hanneke van der Heyden, 3 çevirmenle çalışıyoruz. Yayın kurulunda da tiyatrocu Mesut Arslan Bey var, Peter Baines var, yazar. Ömer Turan var, Türkiye'den yine şair ve Kenan Serbest var. Ama aynı zamanda da her sayıda farklı, yine Hollanda'dan da, çünkü biz Hollanda'da da 2 yerde satıştayız, Türk ve Belçikalı editörlerle çalışıyoruz.
Evet, peki Türkiye'den de dergiye ulaşılabiliyor mu? Türkiye'de de var mı satışı?
Şu anda yok ama çok yakında olacak.
Evet, bu da sevindirici bir haber.
Çok yakında meraklıları için bulunacağı noktalar olacak, evet.
Evet, şimdi Belçika'da kurduğunuz aslında bu kitap kulübü bir ilk sanıyorum, değil mi?
Evet, kitap kulübü bir ilk. Aynı zamanda Akrostiş Edebiyat Dergisi de Türklerin çıkardığı ilk edebiyat dergisidir.
Ne güzel. Peki ilgi nasıl? Gerek orada yaşayan Türkler olsun, gerek çıkardığınız dilde yabancıların ilgisi olsun.
İlgi aslında ilk çıktığında henüz daha dergi çok tanınmamış olduğu için o kadar yüksek değildi. Ama şimdi çok güzel ilgi var. Özellikle 3. sayımıza şimdi abonelerimiz örneğin yükseliyor. Farklı Belçika'dan edebiyat dergileriyle ortak çalışmalarımız olacak. Biz ilk sayımızla Belçika Kitap Fuarı'na girdik. Belçika'nın çok seçkin tüm kitap evlerinde bulabilir bizi okuyucularımız. İlgi aslında çok güzel olmaya başladı. 3. sayımıza çok değerli Belçika'dan da Türkiye'den de yazarlar ve şairler girmeye başladı. Böyle.
Ne güzel, ne mutlu size. Peki biraz da çocuklardan söz edelim. Çünkü onların Türkçeyi geliştirebilmeleri adına çok önemli gerçekten. Kaç tane çocuğunuz var? Çocukların ilgisi nasıl? Aile zoruyla gelip sonradan sevip ortamı güzel bulup devam eden çocuklarınız da vardır mutlaka.
Şöyle bir şey söyleyeyim yalnız. Çocuk kitap kulübümüz. Hollandaca dilinde, Türkçe dilinde değil. Tek o Hollandaca dilinde.
Evet.
Ama orada Türk çocuklar
ama
da var.
Ama edebiyatla tanışmaları açısından önemli, evet. Tabii ki çocukların.
Tabii ki çok önemli. Edebiyat, yani sadece çocukların birçok faydaları var tabii ki kitap okumanın çocuklara.
Elbette.
Yani kelime hazinelerini geliştirmesi, zihinsel, duygusal, sosyal gelişimine yol açması. Bu tabii ki küçük yaşlarda çok önemli. Düşünme yeteneği, buna bağlı zeka geliştirmesi. Genel kültürlerini artırması ama hepsinden önemlisi biz empati duygularının yükselmesi, güçlenmesini çok çok önemsiyoruz. Çocuklar şöyle diyebilirim, bir örnek verebilirim. Mesela bir öğrencimiz vardı, kitap okumuyor. Biz onun çocuk kitap kulübüne de aldık. Sadece görsel kitapları seçiyordu ama biz ailesine dedik hiç zorlamayın. Çocuk ne istiyorsa o kitapla eve gelsin. Bu yavaş yavaş gelişecek olan bir şey, biz inanıyoruz. Ve en sonki toplantımızda bir okuma hikaye kitabı aldı. Ve dedi ki bence bu bana uygun bir kitap. Biz o kadar çok sevindik ki ilk defa bir okuyabileceği bir kitap aldı çocuk ve öyle evine döndü.
Ne güzel, ne mutlu. Ne kadar hoş bir şeye imza atmışsınız Sayın Gülcan Kahraman. Sizi kutluyoruz. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri programının konuğu olduğunuz için yine birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın diyoruz
başkentten. Ben teşekkür ederim. Yayında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sevgili dinleyicilerimiz, Belçika'ya uzanmıştık. Arte Derneği Başkanı Sayın Gülcan Kahraman, Hayatın Sesleri'nin telefon konuğuydu. Kendisine teşekkür ediyoruz ve başkentten yine müzikle devam ediyoruz Hayatın Sesleri'ne.
Geçti mevsim, ufukta göründü kar. Bu kaçıncı bahar, sakın sorma sevgili. Benim yorgun gönlümde aşkının telaşı var. Bu kaçıncı bahar, sakın sorma sevgili. Benim olgun gönlümde aşkının telaşı var. Dallarında tomurcuklar var.
sözler ve düşler. Tülin Şenaltınlı yazdı. Sevgiyle anıyoruz. Onu anlamaya hem çok yakın hem de çok uzağım. Ama aramızdaki onlarca yaş farkına rağmen tanışsak ve konuşsak o beni anlar. Biliyorum, sevdiklerine değer vererek atan bir kalple doğanlar, yaşları kaç olursa olsun benzer biçimde düşünüyor, hissediyor ve davranıyor demek. Osman daha 9 yaşında. Benim yeryüzü bahçesindeki konukluğumsa 40 yılı çoktan geçti. 50'ye doğru yol alıyor. Hiç tanışmadık biz Osman'la. Hiç karşılaşmadık ki zaten. O gazete haberinden önce varlığından da haberim yoktu. Ömrümce unutamayacağım ve bütün varlığımla anladığım cümlesini okuyuncaya kadar ondan ve yaşadıklarından haberdar olmayan milyonlarca insandan biriydim ben de. Bütün uyarılara rağmen yıllar önce akraba evliliği yapmış bir anne ve babanın yaşayan iki çocuğundan biri Osman. Bir de minicik canından öte sevdiği 6 yaşındaki kız kardeşi Esengül var. Osman kelimelerin gerçek anlamıyla canından öte seviyor kız kardeşini. Hem de kendi canının kıymetini ikinci sıraya koyacak kadar çok. Söylediği ve bir gazete haberinde okuduğum bir tek cümle yetiyor bunu anlatmaya. Ben dayanırım. Gazetenin 8 sütununa manşet yaptığı bu cümle, koca koca harflerin altındaki resimde gördüğüm minicik gövdesiyle öyle tezat ki. Ben dayanırım. Neye Osman, neye dayanırsın? Aslında 4 doğum yapmış Osman'ın annesi. 4 kardeşin 4'ü de karaciğer yetmezliğiyle doğmuş. Birbirine ortak 4 kader doğurmuş anne bir bakıma. Neler düşünüyorum ben? Ortada koskoca bir hatalar zinciri dururken kader bunun neresinde? Zincirin ilk halkası akraba evliliği zaten. İkinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci halkalarsa Osman ve kardeşleri. Ya tutarsa deyip göle maya çalmaktan ne farkı var ki bunun? Aslında çok önemli bir fark var tabii. Gölde maya tutmasa da olur. Fakat söz konusu maya bir insan yavrusuysa bedeli ağır. Bedeli hayat. Hem de o yavrucukların hayatı. Tıpkı Osman'ın karaciğer yetmezliğinin bedelini hayatıyla ödeyen iki kardeşi gibi. Bilimsel bilgilere, istatistiklere gerek duymadan yüreğinde hissetmiş bunu Osman. Esengül'ün böyle bir bedel ödeme olasılığını düşünmüş belli ki. Sanki kendisi için de böyle bir olasılık yokmuş gibi, daha doğrusu böyle bir olasılığı hiçe sayarcasına koymuş işte son noktayı. Ben dayanırım. Bu iki kelimelik cümle daha küçücük bir insanın koca koca insanlara verdiği bir insanlık dersi. Peki niye böyle demiş Osman? Çünkü bir başka şehirde geçirdiği zatürrenin ağırlığına dayanamayan bir yaşında bir bebeciğin karaciğeri iki kardeşten yalnızca biri için umut olmuş. Bebeğin adı Uğur'muş. Karaciğer, Osman ve kız kardeşinin yaşadığı şehre doğru yola çıkarılırken, içlerinden hangisine uğur getireceği sorusu tonlarca ağırlıkta bir sarkaç gibi salınmaya başlamış doktorların ve Osman'ın anne ve babasının aklında. Doktorlar cevabı biliyorlarmış aslında. Umut yolculuğunu tamamlamak üzere olan karaciğerin dokusu en çok Esengül'ün. Yani Osman'ın kız kardeşinin dokusuna uyuyormuş. Osman'ın anne ve babasına da söylemişler bunu. İyi ama bu gerçekten habersiz Osman ne olacak? ana baba yüreği iki yavrudan birine nasıl kıyacak? Öyle bir çaresizlik ki bu, yaşamayan bilmez. Ama dedim ya, Osman'ın bilimsel bilgilere, istatistiklere ihtiyacı yok. Osman'ın kardeşinin canını kendi canından önde tutan bir yüreği var. Hem de bütün sorulara nokta koyacak kadar cesur bir yürek. Onun kadar cesur olup olmadığımı belki de hiçbir zaman bilemeyeceğim ama yıllar önce benzer bir cümle dökülmüştü benim de yüreğimden. Böbrek yetmezliği yüzünden diyalize bağımlı bir hayata katlanmak zorunda kalan babama bir böbreğimi vermek istediğimde aynı zamanda bir engelli olduğumu da hesaba katarak ''Ya sen ne yapacaksın?'' diye soranları ''Ben de tek böbrekle ama babamı sağlığına kavuşmuş görmenin mutluluğuyla yaşayacağım.'' demiştim meydan okurcasına. Yine de Osman'ın yerinde olsaydım onun kadar cesur olur muydum sorusunun cevabını büyük bir olasılıkla hiç bilemeyeceğim. Her insanda sadece bir tane bulunan bir organ için yapmamıştım tercihimi ne de olsa. Bu yüzden hem çok yakınım hem de çok uzağım Osman'ın duygularını anlamaya. Öyküsünün bütün gerçekliğiyle ''Ben dayanırım'' diyor Osman, dayanılması zor yürek sancılarına mahkum ederek yüreğimi. ''Ben dayanırım.'' Sen dayanırsın Osman, sen dayanmalısın. Ama biz, senin verdiğin bu insanlık dersinin ağırlığına nasıl dayanacağız? İşte orası meçhul.
Daha önce denenmemiş
Ve sevgili dinleyicilerimiz, haftanın ilk günündeki birlikteliğimizin işte sonuna geldik. Güne nasıl başladınız bilmiyoruz ama dünyanın dört bir yanında bizi dinleyen dinleyicilerimize başlayan gününüzün en iyi şekilde devam etmesini diliyoruz. Programı sizler için Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar hazırladılar. Kumanda masasında Ali Serin vardı ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Bugünlük bu kadar diyoruz. Yarın 15 haberleri sonrasında başkentten yine merhaba diyeceğiz sizlere, beğeneceğinizi umduğumuz konularımız, konuklarımız ve müziklerimizle birlikte. Görüşünceye dek hoşça kalın. Hayatın sesleri.